Ayrım 18.
2 yıl sonra Radomisti'yi tanımamış olsaydı bugün hayatta olmazdım demişti Gordon'a. Joe, zihinsel özürlü kızının İspanyol asıllı arkadaşından yediği tokat yüzünden patlayan kulağının tedavisi için gelmişti acile. Doktor Gordon'a haber yollanmıştı. Kızı için çok üzülüyordu. Aileden Joe Case'e bahsetmeye işte o gün karar vermişti Gordon. Benim psikiyatr bir arkadaşım var. Gerçekten çok başarılı bir doktor. Alex'e yardım edebileceğine inanıyorum. Tanıştırmamı ister misin diye sormuştu arkadaşına. Bu çocuk çok zor ilişki kuruyor. Ona nasıl yardım edebileceğimi ben de şaşırdım artık. Ama Radomisti mucizeler yaratabiliyor. İnan bana, bir kere denemelisin onu. Alex'i götürmeden önce tanışmak isterim onunla. Hem çocuğun geçmişini anlatmam gerekiyor, hem de Alex'in hoşlanmayacağı biri ise boşuna vaktini almayalım kadının. Biliyorsun kızımın durumunu. Bir gün her ikiniz de bana çağırayım. Eğer aklın yatarsa randevu alır götürürsün Alex'i demişti Gordon. Bir akşamüstü birkaç arkadaşını evine içkiye davet etti Stephen Gordon. Joe son dakikada çıkan bazı sorunlardan dolayı erken ayrılamadı ofisten. En geç o geldi davete. İçeri girdiğinde birkaç kişi ayakta, ellerinde içki bardakları sohbeti koyulaştırmışlardı. Bazılarını tanıyordu. Doktor Radomisti'nin odadaki kadınlardan hangisi olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Fazla bir seçeneği yoktu. Tanımadığı sadece iki kadın vardı odada. Bir tanesi manken ya da sinema yıldızı filan olmalıydı. Doktor olamayacak kadar hoş, şık ve alımlıydı. Öteki kadına doğru yürüdü. Doktor Radomisti. Kadın şaşkın şaşkın baktı yüzüne. Doktor Radomisti değil misiniz? Yo, değilim. Benim adım Packwood. Çok özür dilerim dedi Joe Case. Doğru ev sahibinin yanına gitti. Hani çağırıyordun onu. Kimi? O doktor kadını. Çağırdım. Gelmedi mi? Niye gelmesin? Bak şurada duran o işte. Arkadaşını işaret ettiği yere baktı Case. Aman Allah'ım, doktor dediğin o mu? O. O? O doktora hiç benzemiyor. Ben onu şey zannettimdi. Ne zannettindi? Movie star. Doktorların eciş bücüş olmaları mı gerekiyor? Gülmeye başladı Gordon. Sonra Aileen diye seslendi. Aileen döndü. Yeşil gözlerinde tuhaf parıltılarla baktı onlardan tarafa ve gülümseyerek yanlarına geldi. Sana Joe Case'i tanıştırmak istiyordum ne zamandır. Joe film yapımcısıdır. Seni film yıldızı zannetmiş. Belki de önünde yeni bir meslek açılıyor. Ne dersin? İyi olur derim. Bir değişikliğe gerçekten ihtiyacım var dedi Aileen. Sonra Joe Case'e elini uzattı. Ben Aileen Radomisti. Genç kız rolleri için geç kalmış olabilirim ama bir süredir gerçek hayatta annecilik oynamaktayım. Bana göre bir anne rolünüz var mı diye sordu. Çocuklarınız mı var? Bir kızım var dedi Aileen. Sorunlu mu? Sorunsuz çocuk var mı? Gelin benimle dedi Joe. Aileen'i salonun dibindeki koltuklara doğru çekiştirdi. Gözleri istemeden önünde yürüyen kadının biçimli uzun bacaklarına takılıp duruyordu. Bir saat sonra Joe, Gordon'u mutfakta yakaladı. Alex'e iyi gelir mi gelmez mi umurumda değil ama bu Radomisti kesinlikle bana çok iyi gelecek. Nefis bir kadın bu Stephen. Niye tanıştırmadın onu bana bunca zamandır diye sordu. Joe o akşam sona erdiğinde Aileen'in Türk asıllı olduğunu, İngilizce ve Fransızca'ya ana dili Türkçe kadar iyi konuştuğunu, boşanmış olup öz kızı yerine koyduğu yeğeniyle birlikte oturduğunu, Trinity School'da okuyan yeğenini Harvard Üniversitesi'ne yollamaya planladığını ve New York'un en başarılı psikiyatri arasında sayıldığını öğrenmişti. Aileen de Joseph Cates'in Tony ödüllerinin yapımcılığını üstlendiğini, birinci evliliğinden bir oğlu, ikinci evliliğinden de biri sorumlu olmak üzere üç kızı olduğunu, damadının Kevin Kline, kızının da Dantel filminde oynayan Phoebe Cates olduğunu biliyordu artık. Ayrıca Joseph Cates zengin ve bekardı. Ertesi sabah Michelle'e telefon etti Aileen. Michelle, son buluşmamızda sen bana ne demek istemiştin diye sordu. O konu seni sinirlendiriyor. Bir daha o konuyu hiç açmayacağım Aileen. Sonradan düşündüm de benim senin özel hayatına karışmaya hiç hakkım yok. Senden o gün söylediklerim için özür dilerim. Yo, sana gücenmiş değilim Michelle. Aynı konuyu ben açıyorum şimdi. Sen beni en iyi tanıyan kişisin. Sahi ne demeye çalışıyordun o gün bana? Fikrimi söylersem kızmayacağına söz veriyor musun? Söz. Özel hayatını bir düzene sokman gerekiyor diye düşünüyorum. İşinde başarılı olman mutluluğun için yeterli değil. Senin yaşında bir kadının düzenli bir ilişkiye ihtiyacı var. Birçok arkadaşın olmasına rağmen çok yalnız olduğunu hissediyorum. Evlenmen gerekmez. Orta Anadolu'da değil, New York'ta yaşıyorsun. Ama hayatını paylaştığın, yaşına uygun biri mutlaka olmalı yaşamında. En azından ben böyle düşünüyorum dedi Michel. Tamam Michel, anladım, sağ ol dedi Aylin. Hayrola Aylin? Sanırım öyle birini buldum. Michel telefon kapandıktan sonra bir süre şaşkın şaşkın durdu elinde ahizeyle. Joe Cates, Stephen Gordon'un evindeki akşamdan iki gün sonra Aylin'e telefon edip onu akşam yemeğine davet etti. Aylin'i New York'un en güzel lokantalarından birine götürdü. Aylin o geceye özel olarak hazırlanmıştı. Saçlarına röfle attırmış, çok şık bir elbise giymişti. Joe gözlerini alamıyordu karşısındaki kadından. Gecenin sonunda, ''Bütün Türk kadınları senin gibi midir?'' diye sordu Aylin'i. ''Nasıl yani?'' dedi Aylin. ''Güzel, zarif, şık, zeki, kültürlü, neşeli, esprili, eğlenceli, konuşkan.'' ''Sıfatlar tükendi Joe. Kabahat bende değil Aylin.'' Başka Türk kadınlarını da tanımak istersen sana birkaç arkadaşımı tanıştırayım dedi. Şeref duyarım dedi Joe. Bir hafta sonra Aylin ve Joe birlikte Emel Güzelbahar ve Paul Glinsker'in evinde akşam yemeğine gittiler. Aylin'in sarışın güzelliğinden sonra karşısında bu kez de bir esmer güzeli bulunca Joe Türk kadınlarının dünyanın en güzel dişileri olduklarına karar verdi. Paul ve Emel Joe'ya sıcak davrandılar. Joe Cates, Aylin'in bir önceki flörtü Richard kadar ilginç ve seçkin olmayabilirdi ama çok daha babacan ve sıcakkanlı bir adamdı. Aylin'e hayranlığını hiç gizlemiyordu. Kadınlar bir ara mutfağa geçtiklerinde Emel, ''Bu tonton ayıyı nereden buldun Aylin?'' diye sordu. ''Richard tanıştırdı, beğendin mi?'' ''Şeker bir adam ama biraz şişman, öyle değil mi?'' Ben şişko adamlara bayılıyorum. Neşeli ve içten oluyorlar. İnsana güven veriyorlar. Ne zamandan beri şişkolara bayılıyorsun? Joe'dan beri, tamam mı? Şişman erkekler bence sıskalardan daha seksi. Öyle olsun dedi Emel. Senin de bir bildiğin var herhalde. O akşam kapıda vedalaşırlarken Joe görür görmez ısındığı Emel'in kulağına "Talk me up to Aylin" diye fısıldadı. Emel arkalarından kapıyı kapatıp kocasına döndü. ''Şu işe bak, yeni tanıdığımız Joe onu Aylin'e methetmemizi istiyor.'' dedi. ''Edelim bari.'' dedi Paul. ''Paralı, pullu, kelli felli, ayağı yeri basan bir adam. Belki de yıllardır aradığı budur Aylin'in. Bakarsın bu kez tutar.'' Joe, 16 yaşındaki Alex'i Aylin'e muayenehanede değil bir öğle yemeğinde tanıştırdı. Aylin, kendine has metodlarıyla 2-3 saatlik bir süre içinde hiç belli etmeden çok şey öğrendi kız hakkında. Alex sizlerin sandığından çok daha akıllı bir kız Joe dedi. Onu hiç adam yerine koymamışsınız. Üstüne biraz sorumluluk yükleseniz, ona güvendiğinizi hissettirseniz çok daha değişik bir davranış içine girer. Alex'in tedavisini kabul ediyorsun şu halde. Onu herhangi bir hasta gibi ofisimde kabul edemem. Zaten çocuk bu tür hasta doktor ilişkisinden illallah demiş. Ama Alex'le ilgileneceğim. Bir dost olarak güvenini kazanabilirsem ona çok faydam dokunabilir. Sana söylemek istediğim şu sıra kızın çok üstüne varma. Bırak kiminle görüşmek istiyorsa görüşsün. İlişki kursun. En duyarlı, en bunalımlı dönemini yaşıyor. Müthiş bir değişimden geçiyor. Onu kolla, gözetim altında tut ama bunu ona hiç belli etme. Yoksa kızı kaybedersin. Aylin, Alex'le sağlam bir dostluk kurmayı başardığında Joe'nun Aylin'e olan hayranlığı tapınma derecesine varmıştı. Aylin, Alex'i hiç ürkütmeden, incitmeden onun güvenini kazanmış, arkadaşlık ettiği uyuşturucu kullanan gençler hakkında gerekli tüm bilgileri almış, kızı tam zamanında bu batağa saplanmaktan kurtarmış, hatta arkadaşlarına da zaman zaman grup terapileriyle yardımcı olmaya çalışmıştı. Üstelik Alex, Aylin'in desteklemesi, iteklemesi sonunda bir plakçı dükkanında çalışmaya başlamış, kendine güveni gelmişti. Artık Case ailesinde bir değil iki hayranı vardı Aylin'in. Alex hayatta hiç kimseye güvenmediği kadar önce Aylin'e, sonra da onunla yakınla ilgilenen, onu kendi arkadaşlarıyla tanıştıran, toplantılara, eğlencelere davet eden, dertlerini dinleyen Tayibe'ye güveniyordu. 85 yılının Ocak ayında Coşkun ve Bige Kırcan'ın büyük kızları Selcan Aylin'e taşındı. Babasının kış ortasında birdenbire Kanada'ya tayini çıkmıştı. Aile şaşkınlık içindeydi. Selcan okulda tam dönem ortasındaydı. Başbakan Özal, Birleşmiş Milletler'de Türk Büyükelçisi olan Coşkun Kırcı'yı siyasi eğilimlerinden dolayı fazla sevmezdi. Eşi Bige Kırca da New York'u ziyaretleri sırasında başbakanın eşine alışık olduğu yağcılığı yapmamıştı. Böylece bir siyasi sürgün niteliği taşıyan tayin zamansız gerçekleşince Kırcalar çocuklarını ne yapacaklarını bilemediler. Coşkun Kırca sorumlu bir devlet memuru olarak devletin onayı onu yolladığı yere gidecekti ama okula giden kızlarını dönem sonuna kadar arkadaşlarının evlerine yollamak zorunda kalıyordu. Aylin, Selcan'ın onlarla kalması için ısrar etti. Tayyip'e ve Selcan zaten çok iyi yakın, iki arkadaştılar. Alex'e böylece bir arkadaş daha bulunmuş oluyordu. Selcan da Aylin'lerde kaldığı bir yıl boyunca Aylin'den çok etkilendi ve çok şey öğrendi. Babasının yolladığı harçlığın yetmediğinden şikayet eden Selcan'a Aylin, o yaşta her Amerikalı gencin yaptığı gibi çalışmasını önerdi. Selcan, Aylin'in desteğine güvenerek bir restoranda garsonluk yapmaya başladı. Okul bittikten sonra 3 saatliğine işe gidiyor ve cep harçlığını çıkarıyordu. Aylin evde kızların Yalan Rüzgarı, Dallas gibi pembe dizileri seyretmelerine çok kızardı. Onca kültür ve sanat programı dururken bu aptal dizilerin karşısında oturmaya o evdeyken imkan yoktu. Bir gün Selcan eve geldiğinde Aylin'i odasına kapanmış televizyon izlerken buldu. Bir şey sormak için girdiğinde bir de ne görsün? Aylin Dallas'ı seyrediyor, hem de ne dikkatli. Aylin teyze, bir şey soracaktım dedi. Şimdi olmaz, dizi bitince gel. Hani siz bu dizileri seyretmezdiniz? Selcan çık dışarı, dizi bitince konuşuruz. Selcan kapıyı kapatıp çıktı ama çok şaşırmıştı. Yarım saat sonra Aylin'in odasından çıktı, salona geldi. Selcan ders çalışıyordu. Selcan, sen bu diziyi uzun zamandır izliyordun değil mi? Evet. Bana baştan sona anlatsana, kim kimdir, neler oldu şimdiye kadar? Nasıl anlatırım en baştan? Yıllardan beri oynuyor Dallas. Olsun, bildiklerini anlat. Bobby, Pamela, Sue Ellen, J.R. Hepsi kim bunlar? Birbiriyle ilişkileri nedir? Hani siz nefret ederdiniz bu tür dizilerden diye sordu Selcan. Hala ediyorum ama bir pastan var, kendini Pamela zannediyor. Ne? Dizideki olaylar zincirini hemen öğrenmem lazım. Çünkü sanıyorum Bobby vurulmak üzere. Bu kendini Pamela zanneden hastam abuk sabuk bir iş yapmadan onu durdurabilmek için Dallas'ta olup biteni bilmeliyim. Hadi canım, otur da anlat bakalım dedi Aylin. Selcan, Aylin gibi güzel, hayat dolu bir insanın nasıl bu kadar çok çalışabileceğini bir türlü akıl erdiremiyordu. Aylin sabahın 7:30'unda evden çıkıyor. Evde dinlediği akşam saatlerinde bile aklından zoru olanların telefonları bitmek bilmiyordu. Çalan telefonlara cevap verirken dama çıktım, atlamak üzereyim ya da bana hemen doktorumu bul yoksa bileklerimi keseceğim diyenler, tehdit edenler karşısında telefonları açmaz olmuştu. Ama Aylin bu telefonlardan zerre kadar rahatsız olmuyordu. Bir keresinde evde misafir varken telefona yine Selcan bakmıştı. Bir kadın sesi, çabuk Aylin'i ver, kendimi öldürmek üzereyim diyordu. Selcan eli ayağı titreyerek Aylin'e koştu. Biri kendini öldürüyor, Aylin teyze hemen gel. Adını sor ve sonra arayacağımı söyle, bir daha aramasın. Selcan denileni yaptı, kadın avaz avaz bağırıyordu. Kapat telefonu dedi Aylin. Biraz sonra telefon yine çaldı, bu kez Aylin cevap verdi. Selcan merakını yenemeyip paralel ahizeyi kaldırdı. Ben sana haber yollamıştım sonra arayacağım diye, neden dinlemedin sözümü? Aylin çok sert konuşuyordu. Kendimi öldüreceğim. Hayır, öldürmeyeceksin dedi Aylin. Bu saçma lafı bir daha duyarsan beni kaybedersin. Yarın sabah seni arayacağım. Tamam mı? Tamam, affedersin. Sesini duymak çok iyi geldi. Yarın sabah görüşürüz dedi kadın. Hayretler içinde kaldı Selcan. O akşam misafirler gittikten sonra bunu nasıl başardığını sordu Aylin'e. Bunu başarabilmek için yıllarca eğitim gördüm. Sana bunca birikimi tek kelimeyle nasıl anlatabilirim ki Selcan dedi Aylin. Selcan o kış korkunç bir acı yaşadı. 12 Mart'ta Kanada'da büyükelçilik yapan babasını Ermeni teröristler öldürmeye teşebbüs etmişler. Kırca pencereden atlayarak bahçedeki betona çakılmıştı. Ölmemişti ama bütün kemikleri kırılmış, ameliyatlar geçirmiş, uzun süre hastanede yatmıştı. Bu olaydan sonra sinirleri bozulan genç kız okula Joe tarafından götürülüp getirilmeye başlandı. Hiç kimse ondan böyle bir şey istememişti ama Joe, Aylin'in bir süre için Selcan'ın sokaklarda yalnız gezmesini istemediğini biliyordu. Aylin'le dostluğunu derinleştirmek ve ilişkilerini aşka dönüştürebilmek için her yolu deniyordu Joe. 85 kışında Joe, Aylin'i, Tayyip'i, Mustafa'yı ve Alex'i alarak İsviçre'de kayak yapmaya götürdü. Aylin öğrencilik yıllarından beri İsviçre'de bu kadar uzun süre kalmamıştı. Gençliğinin ve öğrenciliğinin geçtiği ülkede bulunmaktan ötürü çok duygulandı. Joe'ya ve çocuklara mezun olduğu okulu, yaşadığı evleri gösterdi. Jean-Pierre'i de aradılar ama bulamadılar. Onun hakkında tek öğrenebildikleri, Jean-Pierre'in Aylin'den boşandıktan sonra tekrar evlendiği ve Amerika'da yaşadığı için. Ama kimse nerede olduğunu bilemiyordu. Aylin ve Tayibe İsviçre'deki kayak gezisinden çok memnun dediler. Tayibe yumuşak başlı, uyumlu ve iyi niyetli bir kız olduğu için herkesle kolay ilişki kuruyordu ama Joe'yu gerçekten çok sevmişti. Joe da ona öz kızına davrandığı gibi davranıyordu. Teyze, Joe ile evlenmeyi düşünmez misiniz diye sorduğu oluyordu ara sıra. Benim evliliklerimi yürütemediğimi biliyorsun Tayibe. Belki de evlenmemek en iyisidir diyordu Aylin. Ama kafasının gerisinde bir yerlerde de Michelle'in ona söylediklerini hissediyordu. Yıllar akıp gidiyor Aylin. Kendine bir düzen kurman şart. Tedbirli, temkinli, tutucu Michelle diyordu kendi kendine. Beni istemediğim şeylere yönelttirdiğin için patla emi. Joe, Aylin'i oğlu Philip'e, büyük kızları Valerie ve Poppy'e ve kocalarına tanıştırmıştı. Aylin ile Philip hemen anlaşmışlardı ama Valerie'den hiç hoşlanmamıştı nedense. Valerie'nin kocası Daryl'ın resimlerini bir türlü satamamasının suçunu başkalarında arar gibi bir hali vardı. Aylin kızın bu olumsuz tutumundan bolca almıştı nasibini. Daha ilk merhabada düşmanlık sezinmişti sesinde. Pobe ise Aylin'le tanıştığı günlerde dantel filmindeki başarısının getirdiği gururla doluydu. Çinli annesinin Asyalı özelliklerini taşıyan yüzünde çekik gözleri hiç de dostça bakmıyordu. Kocası Kevin Kline daha sıcak davranmıştı Aylin'e. Yine de ailenin tüm fertleri Alex belasını başlarından bir ölçüde aldığı için ellerinden geldiği kadar iyi davranmışlardı babalarının arkadaşlarına. Bunca yıldır bekar yaşayan babaları herhalde bundan sonra da evlenmeye kalkışmayacaktı. Yanında hoş, kültürlü, meslek sahibi bir kadınla dolaşması da göz yumulabilirdi. Üstelik Alex, delisi de ne zamandır hiç olmadığı kadar akıllı, sakin ve mutlu görünüyordu. Yazın okullar tatil olduktan sonra Tayibe ve Aylin, John'un Ramsenburg'da deniz kenarındaki evine taşındılar yaz için. Tabii Alex onlarla birlikte geldi. Ev kocaman teraslı, bol yatak odalı, bakımsız kalmış, tipik bir Amerikan sahil eviydi. Yapıldığından bu yana boya badana görmemişti ama çoluk çocuk bir ailenin keyifle yaşayabilmesi için ideal bir konumdaydı. Tayibe elinde olmadan çocukluğunda Fire Island'da geçirdikleri yazları hatırladı ve içinin sızladığını hissetti. Acaba ara sıra durgunlaşıveren teyzesi de mi aynı şeyleri düşünüyordu? O yıllardaki gibi neşe dolu, uyumlu bir aile sayılmazlardı ama Joe hem onu hem de teyzesini memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. 1984'te teyzesinin Michelle'den ilk ayrıldığı yaz, emellerle birlikte tuttukları Bridgehampton'daki yazlık evde geçirdikleri tatillerden çok daha neşeli bir yaz yaşıyorlardı. Aylin ne o yaz olduğu kadar gergin ne de o kadar mahzundu. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor gibiydi. Bu babacan iri yarı adam doğal davranışları, iştenliğiyle hem Tayibe'nin hem de Aylin'in kalbini kazanıyordu yavaş yavaş. Aylin, Nuri evlerinden ayrıldıktan sonra gündeliğe gelip gitmesi, evi temizleyip yemek yapması için Vildan adında bir Türk kadınla anlaşmıştı. O yaz Vildan'ı da ev işlerine yardım etsin diye birlikte getirmişlerdi. Joe, Türklerin ona sağladığı her türlü kolaylıktan çok memnun görünüyordu. Yazın sonuna doğru Joe'nun bir çekim için West Hampton'dan ayrılıp bir yolculuğa çıkması gerekti. Aylin ve çocuklar Ramsburg'da kaldılar. Aylin yaz boyunca tüm komşularıyla tanışmış, onları sık sık ev toplantılarına ya da sahilde pikniklere davet etmişti. Bir akşam komşulardan oyuncak fabrikatörü Stanley Cohen birkaç dostunu yemeğe çağırdı. O akşam Stanley'e Betty Ross, Kurt Döner ve Aylin de davetliydi. Yemekte iyice neşelenen gruba yemekten sonra Stanley, "Şimdi kalkıp dansa mı gidelim yoksa benim motorla bir deniz gezisi mi yapalım?" diye sordu. Aylin deniz gezintisini duyar duymaz atıldı. "Ben Boğaz'da büyüdüm. Hayatta en sevdiğim şey mehtapta denizde dolaşmaktır. Haydi tekneye." Herkes koşa koşa deniz kenarına Stanley'in teknesine binmeye gitti. Ama ne yazık ki o gece mehtap yoktu ve denizin üstü zifir gibi kapkaranlıktı. İçkili olan Stanley son sürat sürüyordu teknesini. Arkadaşları da neşeyle avaz avaz bağırıyor, şarkı söylüyorlardı. Birden Stanley denizde ne olduğunu bilmediği bir şeye çarptı, havaya fırladı ve denize düştü. Betty Ross da teknenin içinde düşmüş ayağa kalkamıyordu. Motoru kapatıp tekneyi durdurmayı hiç kimse beceremiyordu. Allah'tan motor fırlayıp gitmemiş, kendi etrafında döne döne daireler çiziyordu. Stanley suda çırpınıp "boğuluyorum" diye bağırıyordu. Kendinde olanlar sadece Aylin ve Kurt Doldner'dı. Aylin Kurt'a kesin bir emir verdi. "Teknenin direksiyonuna geç ve yavaşlatmaya çalış. Doldner kendine söyleneni yaptı. Şimdi tam Stanley'in yanından geçerken onu yakalayıp içeri çekmeye çalışacağım. Yanıma gel ve yardım et. Yerde yatan Betty avaz avaz ağlıyordu. Aylin ona da bir emir savurdu. Zırlayıp durma, sesini kes. Teknenin öteki ucuna git ve bekle. Ayağa kalkamıyorum, kolum kırıldı galiba dedi Betty. O zaman yuvarlanarak veya sürünerek git. Hepimiz aynı tarafta olursak tekne alabora olur, denize düşer boğulursun. Haydi ne diyorsam çarçabuk yap. Kadın sürüne sürüne karşı köşeye geçti, ağlaması durmuştu. Doldner ve Aylin Stanley'i yakalayıp binbir güçlükle tekneye çektiler. Aylin adamı yüzü koyun yatırıp ciğerlerine bastırarak yuttuğu suyu boşaltmaya çalıştı. Sahildeki evlerden bir kaza olduğunu fark edenler polise ve ambulansa haber vermişlerdi. Yardım yetiştiğinde Stanley'e ilk yardım Aylin tarafından yapılmıştı bile. Kurt Doldner hayatlarını Aylin'in kurtardığı düşünüyordu. Bir kişi daha katılmıştı Aylin'e hayran yaşlılar kervanına. Stanley 3 gün süreli hastanede müşahede altında yatarken Betty Ross da Stanley'i tazminat için mahkemeye veriyordu. Aylin, Türkler ölseler bile dostlarını böyle bir şey için mahkemeye vermezler. Dünyanın en kibar ve sadık insanlarıdır, diyordu Doldner'e. O yaz sonu bir başka sadık Türk, Nuri, Nilüfer'in New York'ta bir dedektif titizliğiyle yaptığı araştırmalar sonucu bulunmuş ve John'un bekar evine temizliğe gitmeye başlamıştı. 86 kışında Valerie Pobe, babalarının Aylin'le ilişkisinin giderek daha ciddi bir hal almasından rahatsız olmaya başladılar. 86 yılının büyük bir kısmını Joe, Aylin'in evinde geçirdi. Michelle ile Aylin'in boşanması da yine o yıl resmiyet kazandı. Uzun zaman önce açılıp sonra askıya alınan boşanma davasının neticelenmesini isteyen Aylin'e telefon etti Michelle. "Hayrola Aylin, bu işleri hızlandırmak istediğine göre hayırlı bir haber mi var?" diye sordu. "Sen değil miydin kendine bir düzen kur, bir hayat arkadaşı bul, yalnızlığı iyi taşımıyorsun diye kafa ütüleyen?" dedi Aylin. "Senin için çok sevinirim. Bana tanıştıracak mısın müstakbel eşini?" "Elbette, ilk fırsatta." "Biraz ön bilgi ver," dedi Michelle. "Adı Joe Case, film yapımcısı. Tonton, babacan bir Yahudi." "Yahudi mi?" "Evet, niye şaştın?" "Nilüfer ne dedi bu işe? Seni kardeşlikten reddetmiyor mu?" "Etmiyor, o da yaşlandı, olgunlaştı artık," dedi Aylin. "Benim günahım neydi?" diye sordu Michelle. "Kim bilir, belki de seni sevmemi kıskanmıştı." "Bu Joe Case'i sevmiyor musun yoksa?" diye sordu Michelle. "Her sevginin içeriği başkadır," dedi Aylin. Her sevginin içeriği başkaydı. Aylin bu kez evleneceği adamı onu stresten uzak, rahat, huzurlu, güvenli bir hayat temin edeceği için seviyordu. Artık ödemekten nefret ettiği vergi borçlarıyla, karşılayamadığı faturalarla uğraşmayacaktı. Para işlerine hiçbir zaman aklı ermemişti.